Ayrım 12, sayfa 131. Kabile sohbeti. Bir kadının güzelliği yüzünde değildir. Somali atasözü. Nihayet köye vardığımız zaman annem ateşin yanında oturmuş, keçilerini okşayarak Nur ve torunlarına hikayeler anlatıyordu. Babamı kardeşlerimin yardımıyla yürürken görünce, "Allah'ım, onu da getirmişsiniz. Durumu nasıl?" "Kendisine sor," dedim anneme. Annem yanlarına gitti. "Bak bak, kim gelmiş? Kayıp develeri buldun mu tundrada?" Sonra babamın bandajına yavaşça dokunarak "Orada ne yapıyordun?" diye sordu. Kendisiyle gelip babama yatak yapmak için örtü almamı istedi. "Babanın buraya dönmeyi kabul etmesine çok şaşırdım," dedi. "Neden? Onu bu halde görmeni istemediği için mi?" "Hayır. Varis Burhan Nur'a gelin parası ödemedi," diye kulağıma fısıldadı. "Baban parası olunca ödeyeceğini söylüyordu. Nur, Burhan'la 2 yıllığına evlendi. Şimdi de 2. çocuk geliyor. Babası ve ağabeyleri şikayet ediyorlar." "Aa, Nur çok tatlı biri. Ben onu çok sevdim. Bana ve Burhan'a çok iyi bakıyor. Burhan onu geri verirse diye babası çok endişeleniyor. Tertemiz, el değmemiş bir kızdı. Şimdi para için ısrar ediyorlar. Baban Burhan'a birkaç deve sözü vermişti ama vermediği gibi kuzenine gidip kızın 5 deve bile etmeyeceğini söylemiş. Tembel, hiç çalışmıyor. O yüzden ödemeyeceğim demiş. Yo, bu sabah Nur herkesten önce kalktı. Görebildiğim kadarıyla en çok çalışan o. O bir kraliçe," dedim. Neyse, bu laflar ailesine gitmiş. Onlar da babanı bulup döveceklerini söylemişler. Hakkında söylediklerini bildiği için şimdi Nur'la yüz yüze gelmeye utanıyor. Annem içini çekti. Herhalde babam geriye kalan develerinden ayrılmayı göze alamamıştı. Yine de Nur'un ailesine söz verdiği gelin parasını ödememek için bahanesi olamazdı. Somali'de düğün gecesi bir kadın gelinin sünnet yerini bıçakla keserek kocası ile birleşebilecek kadar açar. Kayınvalide de o sabah gelinin kanaması var mı ve acısına rağmen kocasıyla yatmış mı diye kontrol eder. Eğer bacaklarının arasındaki kan taze ise bunu bütün köyde dans ederek herkese duyurur. Köydeki herkes annemin şarkısından onun cesaretini ve Burhan'la evlenirken bakir olduğunu öğrenmişti. Herkes onun ne kadar çalışkan olduğunu biliyordu. Kızını doğururken tekrar kesildiğini ve yeniden dikilerek kapatıldığını biliyorlardı. Besbelli babamın canı para ödemek istemiyordu. Herkes ona cimri ve namert diyordu. Gidip develerinin çalındığını ve parası olmadığını söylemesi gerekir dedim. Etrafta dolaşıp kızı kötülemek olmaz. Ellerimizde çarşaflarla geri döndüğümüzde Nur kocasını karşılıyordu. Topluluk içinde öpüşmeseler de Nur'un bakışları kardeşimi ne kadar sevdiğini anlatıyordu. Doğruca babamla Muhammed'in olduğu yere giderek "Hoş geldin aba," dedi. Babam göremiyor olsa da Nur saygısından sadece yere bakıyordu. Sesini duyunca babam bir an geriye doğru sarsıldı. Nur hemen ellerini tutarak onu rahatlattı. "Aba yorgun olmalısın, gel benimle. Senin için güzel bir yatak hazırlayalım." Kardeşim ne kadar güzel bir kadınla evlenmişti. Ailemize böylesine bir asil ve zarif biri katıldığı için çok şanslıydık. Annem ufacık evindeki küçük örtüleri ve yastıkları babam için dışarı çıkardı. Nur yavaşça ve şefkatle onun yatmasına yardım etti. Yorgundu ama kendini yastıkların üzerine bırakana kadar belli etmemişti. Kardeşlerim tıpkı çocukluğumdaki gibi babamla birlikte uyudular. Kadınlar oklede küçük çocuklarla beraber uyurdu. Erkekler ve oğlanlar da hayvanlara karşı bizi korumak için dışarıda yatarlardı. Ertesi sabah sanki bir rüyaya uyanmıştım. Böyle bir sabahı ne kadar özlemiştim, bütün ailemle birlikte uyanmak. Aramızda sadece kız kardeşlerim ve Aleke eksikti. Erkekler hala uyuyorlardı. Çarşaflardan dışarı çıkan 3 çift uzun bacağı görünce dayanamayıp güldüm. Hepsi birbirine dolanmış, bacaklardan hangisinin kime ait olduğu belli değildi. Gece yağmur yağmış, gidecek başka yer olmadığı için üstlerini naylon bir örtüyle örtmeye çalışmışlardı. Naylonların kenarları çamurlanmıştı. Annem çoktan kalkmış, ateş için çalı çırpı topluyordu. Nur, herkes uyanmadan kahvaltıyı hazırlamak için pazara gitmişti. Alabileceklerinin en iyisini bulabilmek için gün ışırken yola çıkmıştı. Hazırlanan Angela'nın kokusu beni baştan çıkarıyordu. Annem keçilerden sağdığı sütü mavi kenarlı teneke maşrapasındaki çayına döktü. Sonra birbirine dolaşık bacaklara bakarak "Bu adamlar bütün gün uyuyacak mı?" dedi. Annem hiçbir zaman fısıldamaz. Sesini her yerden duyabilirsiniz. Böylece herkes uyandı. O sabah ilk iş babamın kirli gömleklerini yıkadım. Su çok uzaklardan kovalarla taşındığı için fazla su israf etmeden çamaşırı iyice çitileyerek yıkamak gerekir. Gömlekleri elimden geldiğince temizleyip hafifçe sıkarak güneşin altındaki çalıların üzerine serdim. Babam evin yakınında uzanmıştı. Beni duyunca seslendi. "Kim oradaki?" "Benim baba, Varis." "Buraya gel Varis, seninle konuşmamız gerek." Babam benimle rakke ve para konusunda Muhammed'le aramızda geçen tartışma hakkında konuşmak istediğini söyledi. Bu bana babamdan habersiz hiçbir şey yapılamayacağını hatırlattı. Yanınızdakinin kulağına bir şey fısıldasanız babam yine duyardı. "Dün gece Muhammed'le rakke hakkında tartıştığınızı duydum," dedi. "Rakke'ye hiçbir konuda, özellikle para konusunda güvenmemem gerektiğini söyledi." "İyi ama neden? Rakke senin öz kardeşinin oğlu. Muhammed'le ikisi kardeş gibi büyüdüler. Kardeşimin kardeşi benim de kardeşim değil midir?" "Evet, ama onun hakkında her şeyi bilmiyorsun Varis. Buraya daha yeni geldin. Şimdi sana iyi yüzünü gösteriyor. Ama sen onu tanımıyorsun. Dinle beni. Onunla beraber hiçbir şey yapmanı istemiyorum." "Neden ona bu kadar karşı olduğunuzu anlamıyorum," dedim. "Rakke'nin İngilizcesi iyi olduğu için onunla daha rahat konuşuyordum. Beni anlıyordu. Burhan'la Muhammed'in anlayamayacağı şeyleri ona söyleyebiliyordum. Bazen kardeşlerim beni anlamak bile istemiyorlardı. Sanki daha çok beni kontrol etmek istiyor gibiydiler. Bana bir erkeğin şunu yap, bunu yap diyemeyeceği kadar uzun zamandır kendi başıma yaşıyordum ben." Babam bir eliyle kendini desteklerken acı çektiği belli oluyordu. "Dinle beni Varis. Öz kardeşlerin üvey kardeşlerine karşıdır. Öz kardeşlerin üvey kardeşlerin ve sen kuzenlerine karşısınız. Senin kabilen başka kabilelere karşıdır." "Ama bütün bu kabile saçmalıklarına inanmıyorum." Yere oturup elini tuttum. "Rakke ile sorun nedir? Güvenilmez biri olduğunu düşünmeniz için ne yaptı?" "Rakke kötü bir oğul. Babasına iyi davranmıyor," dedi babam. "Babasının mallarına sahip çıkmalı. O içten pazarlıklıdır. Sen onun iyi yüzünü görüyorsun." Muhammed ve Burhan geldiler ve babamla konuşmamıza katıldılar. İkisi de babamı destekleyerek bana ders vermeye başladı. "Sen aptal, kör bir kızsın. Aba ne diyorsa onu dinle. Neden tartışıyorsun?" "Benimle böyle konuşmayın," dedim. Sonra üçüne de beni inanmadığım bir şeyi kabul etmem için zorlamaktan vazgeçmelerini söyledim. Ne söylemek istediklerini biliyordum. Öz kardeşlerim en güvenebileceğim kişilerdir. Ama ben bunun her zaman doğru olduğunu sanmıyorum. Birisi sırf senin kanından değil diye sana kötülüğü dokunacak değildir. Ne hakkında konuştuklarını tam olarak anlayamıyordum. Bütün bir sabah oturup bu konuyu konuşacak kadar önemli olan neydi? Ama bu bizim özelliğimizdir. Konuşmak, tartışmak, dertleşmek Somali ailesinin yaşaması için gereken nefes gibidir. Annem yüzünde muzip bir ifadeyle yanımıza geldi. "Neden öyle bakıyorsun anne?" dedim. Büyük bir sır saklıyormuş gibi uzaklara baktı. Gözleri sabah güneşinin ışığında parlıyordu. Bir de baktım ki evin köşesinden hemen hemen Muhammed kadar uzun bir adam göründü. Durdu ve bana bakmaya başladı. Ben de ona bakıyordum. Annem ikimizin arasında kıkırdıyordu. "Minik kardeşini tanımadın mı?" diye sordu. Bu adamın çok tanıdık bir yüzü vardı ama kim olduğunu çıkaramamıştım. Güneşin altında gözlerini kısarak bakıyordu. Bu benim minik kardeşim Raşit'ti. Kocaman olmuştu. Küçük burnu ve çenesindeki kısacık sakalı ile yakışıklı bir adamdı. Uzun boyluydu. Uzun ve düzgün kolları ve bacakları, gülümsediğinde görünen mükemmel beyazlıkta dişleri vardı. Yeşil ve altın renkli bir goa omuzlarından dökülüyordu. Altına kahverengi kareli bir gömlek giymişti. Raşit tundrada babamın develerini güdüyormuş. Bazı ihtiyaçlarını almak için kampa dönmüş. Bizim geldiğimizden haberi yokmuş. Ne mucize. Annem gülümsüyordu. Çocukluğum boyunca bütün kardeşlerimle bir arada olduğumuz bir zamanı hiç hatırlamıyorum. Muhammed şehirde yaşıyordu. Biri tunduraya deve gütmeye gidiyor, biri su arıyor olurdu. Ben de bebek Raşid'in başında duruyor olurdum. Ona sımsıkı sarılınca kuvvetli kemiklerini hissettim. Muhammed'le şakalaşmaya başladılar. Fotoğraf makinemi alayım. Güzel kardeşlerimin resimlerini çekmek istiyorum dedim. Ve kulübeye gidip çantamı karıştırdım. Dışarı çıktığımda ikisi de ortadan kaybolmuştu. Annem kahvaltıdan kalan Angela'ları keçilerine götürmüştü. Etrafa bakıp kardeşlerimi aramaya başladım. Evin arkasında, köyün biraz ilerisinde bir termit tepeciği vardı. Sanki topraktan yükselen kocaman kahverengi bir başparmak gibiydi. Tepesinde Raşit oturuyordu. Küçükken bunlara nasıl tırmandığımı hatırladım. Annem bana minicik termitlerin salyalarıyla bu koskoca tepeleri nasıl inşa ettiklerini anlatmıştı. Bana birlikte çalışan bir kabile olduklarını söylemişti. Bunun 5 misli olanlarına tırmanabilirdim ben, dedim. Raşit bana bakıp dilini çatlattı. Ben de yanlarına çıkmak istedim ama üzerimde pantolon yoktu. Uzun Somali elbiseleri hiçbir şey yapmaya imkan tanımazdı. Keşke şu örtüyü atıp eskisi gibi oraya tırmanabilsem, dedim. Çocukken elbisemin eteklerini önümde toplayıp göğsüme iliştirerek bir çeşit pantolon yapardım. Yine öyle yapacaktım ki bunun için artık çok yaşlı olduğuma karar verdim. Kimsenin beni eleştirmesini istemiyordum. Raşit, termit tepeciğine tırmanırken çıplak ayakları dikkatimi çekti. Koskoca yetişkin bir adam olmuştu ve ayağında ayakkabısı yoktu. Öz kardeşimin bir çift pabucu yoktu. Ayaklarının altı nasırlı ve bir fil ayağının tabanı gibi çatlaktı. Her yerde keskin taş parçaları vardı. O taşların ayaklarımı nasıl kestiğini, canımın ne kadar acıdığını hatırladım. Benim ayakkabım yokken çocuktum ama kardeşim 20 yaşına geldiği halde ayakkabısız dolaşıyordu. Ona sağlam, güzel bir deri sandalet almaya karar verdim. Ne yapıp edip bir tane bulup almalıydım ve kardeşim çöle o sandaletlerle dönmeliydi. Raşit, sen dönmeden bir ayakkabı alalım, dedim. Neden ayakkabının parasını bana vermiyorsun, dedi. Ben kendim alırım. Parayı kat almak için istiyor olabilirdi. Pazara gidip bakalım, istediğini kendin seçersin, dedim. Raşit'e ayakkabı, babam ve amcama ise ilaç alabilecek durumda olduğum için Allah'a şükrediyordum. Beraberce annemin kulübesine döndük. Küçük ateşin üzerinde öğlen yemeği için çay, pilav ve fasulye pişiriyordu. Raşit, Ahmet amca için hastanede ne yaptılar diye sordu. Bedeninin bir tarafına cin gelmiş diye duymuştum. Doktor muayene etti, sonra da bir şişe hap verdi, dedim. Daha fazla bir şey anlatamayacağım çünkü kimse benimle etraflı konuşmak istemedi. Doktor kimdi diye sordu Raşit. Ne demek istiyorsun diye sordum. İtalya'da eğitim almış, nöroloji cerrahıymış, dedim. Hayır, hangi kabileden demek istiyorum. Eğer bağımız yoksa kendi kabilesinden olanlarla ilgilendiği gibi ilgilenmez bizimle. O bir doktor, hangi kabileden olduğun onu ilgilendirmez, dedim. Sanırım bir kadınla konuşmak istemedi. Erkeklerle muhatap olmaya alışmış, belki de kadınları aptal buluyordur. Raşit, hiya diye cevapladı. Sonra anneme terliklerin kimde olduğunu sordu. Herkes sürekli bir çift terliğin peşindeydi. Bütün aile için bir çift terlik vardı ve birileri devamlı terlikler nerede, tuvalete gitmeliyim, namaz vakti geliyor, yıkanmam gerek diyordu. Annem dışarıdan bir şey alırken onları giyiyor, Burhan o geri dönene kadar bekliyor, sonra terlikleri giyip banyoya gidiyordu. Terlikler kimde? Bütün gün duyduğum cümle buydu. Özellikle namaz vakti gelmiş, herkesin yıkanması gerekiyorsa, 4 kişi bir çift lastik terlik için savaşıyordu. Aldıktan 2 gün sonra dağılan cinsten ucuz bir terlikti bu. Parmak arasından geçen parça çıkınca ayağınızı üstünde tutamıyordunuz. Annemi ilk gördüğümde iki ayağında farklı renk terlik vardı. Birisinin tabanının yarısı erimişti. Çarşıya gidip birkaç tane daha terlik bulabilir miyiz, bir bakalım. Birbirimizi beklerken bu kadar vakit kaybetmezsiniz, dedim. Raşit parlak dişlerini göstererek, zamanımız yok ki varis, nasıl boşa harcayabiliriz, dedi. Şaka yaptığını anlamıştım. Seninle konuşmak zaten zaman kaybı, dedim. Raşit ve Rakke benimle beraber pazara kadar yürüdüler. Rakke benden bir çift siyah bot almamı istedi. Hey, bu botları ne yapacaksın? Burası çok sıcak. Bunlar Londra için daha uygun, dedim. Kuzenlerimin kendi aralarında bir giyim tarzı vardı. Botları ona satın aldım. İki çift terlik, biraz tütsü ve taze baharatları dövmek için bir havan ve tokmak aldım. Raşit kendine ayakkabı beğenemediği için başka bir gün tekrar bakmaya karar verdik. Güneş gözlüğümü beğendi, ben de ona verdim. Babamın develerini güderken güneşten korunacaktı artık. O gece kardeşlerim ve ailenin diğer üyeleriyle kabileler ve klanlar üzerine uzun bir sohbet başladı. Babam bir Darut'tur. Somali'nin Orta Güney'inin en büyük kabilesi. Alt klanı ise Majertin'dir. Ailem Etiyopya sınırına yakın olan Haut'ta yaşamıştır. Babamın adı Dahi Diri, annem ise başka bir büyük kabile olan Haviye'dendir. Bir zamanlar Somali'nin başkenti olan Mogadişu'da büyümüştür. Babam annemle evlenmek isteyince annemin ailesi onu geri çevirmiş. Sen Darut'sun, vahşisin, bizim kızımıza nasıl bakacaksın? Sen bizden değilsin demişler. Annem de babamla kaçmış ve bir daha hiç geriye bakmamış. Annemin kardeşleri dünyanın her yanına dağılmışlar. Çölde kalan bir tek annem olmuş. Somali'de 4 önemli kabile vardır. Dir, Darut, İsak ve Haviye. Somali'nin çoğunluğu bu kabilelerden birine mensuptur ve hepsi Somali dilini konuşan Müslümanlardır. Rahanwine ve Digil gibi daha küçük kabilelerin insanları çoğunlukla ülkenin güneyindeki Kismayu yakınlarında yaşarlar. Bizim klan ailemizin insanları geleneksel olarak doğayla iç içe yaşarlar. Şimdilerde bazı insanlar şehirlere yerleşmeye başladılar. Göçmenler devamlı yer değiştirdiği için ait olunan klan adresten daha önemlidir. Bu Avrupalıların anlayabileceği bir şey değildir. Onlar Somali'nin sınırlarının ne olacağına karar verip halkımızı farklı ülkelere dağıttılar. Somali bayrağındaki 5 yıldız Somali, Somaliland, Djibouti, Ogaden ve Kenya'da yaşayan halkımızı temsil eder.